Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz Hayat-ı Sahabe okuma günümüz. Epeydir de ara vermişiz, uzak kalmışız. Masadaki yeri bile değişmiş kitabın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizim en baştaki, ilk girişteki konudayız arkadaşlar. Allah'a ve Resulüne itaat hakkındaki ayetleri okuyorduk biliyorsunuz. Yanılmıyorsam en son Enfal suresinin 1. ayetinden 4. ayetine kadar olan bölümü okumuştuk. Ondan sonra Tevbe suresinin 71. ayet-i kerimesi var. Tabii aleyhülala olan şey ne olur bu durumda? Siz bu ayetlerin her birini tefsirlerden bakabilirsiniz. Onların içerdiği açıklamalar, işte hükümler, oradan çıkan hükümler, bu ayetlerin sebebi nüzulleri efendim ve o ayette geçen lafızların daha derin işaret ettiği manalar ancak tefsirlerle ulaşılabilir. Fakat biz burada bir tefsir yapmıyoruz değil mi? Hayat-ı Sahabe'nin 1. cildindeyiz ve daha giriş konusundayız. O da Allah ve Resulüne itaat etmeyi emreden ayetler. Ondan sonra inşallah bugün 4 ayete işaret ettikten sonra bu konudaki hadislere geçeceğiz. Yani bunların daha detaylı izahlarını ancak tefsirlerde bulabilirsiniz. Bir de arkadaşlar hadis alimlerinden Kitab-ül İ'tisam diye peygambere bağlanmanın, sünnete tabi olmanın, onun yolundan gitmenin önemini anlatan kitaplar var. Müstakillen bu konuda yazılmış. Bu konudaki tartışmaları ele alan ve işte her iki tarafın görüşlerini, yani peygamberin sünneti bağlayıcı değildir diyenlere cevap veren daha modern dönemlerde yazılmış eserler de var. Benim size yani özel bir araştırmacı değilseniz, ki öyle olsanız zaten şu anda burada beni dinlemezdiniz. Efendim, fakat bu konuya da ilgi duyuyorsanız, ihtiyacınız varsa, kafanız karışmışsa tavsiye edeceğim yazılardan bir tanesi arkadaşlar, yıllardır söylüyorum, Hayrettin Karaman Hoca'nın İslam'ın Işığında Günün Meseleleri isimli kitabında 3 cilt olarak basılmıştı. Onun 2. cildinin 1. konusu Hazreti Peygamber'in sünnetinin bağlayıcılığı isimli bir makalesidir. Gerçekten çok sadra şifadır. Hangi şartlarda, hangi şekilde bağlayıcı olur, hangileri bağlayıcıdır, hangileri değildir. O detayları oradan okumanız mümkün. Ve dediğim gibi Yusuf Kardavi başta olmak üzere çağımızın alimlerinden de bu konuda Aynur Uraler hocamızın da, diğer hocalarımızın da çok kıymetli çalışmaları var. Kitab-ül İ'tisam, sünnetin önemi, işte sünnetin bağlayıcılığı meselelerinin işlendiği. Onları oradan bakabilirsiniz. Daha bu kadar derin veya işte bu kadar akademik, ilmi eserler okumaya vaktim yok. Daha öz, daha kısa, daha hızlı okuyabileceğim metinler olsun derseniz Enbiya Yıldırım Hoca'nın kitapları var. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çıkmış. İşte Kur'an Müslümanlığı ile ilgili, onun eleştirisiyle ilgili, sadece bize Kur'an yeter diyenler, Kur'an yeter söylemi. Efendim, hadislerin bağlayıcılığı, peygamberin örnekliği konusunda onun da eserleri var. Daha küçük hacimli eserler, daha kolay okunabilecek eserler, onlardan da istifade edebilirsiniz. Şimdi Tevbe suresi 71. ayet şöyle buyuruyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mu'minune vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'd. İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin velisidirler, dostlarıdırlar diye çevriliyor. Veli kelimesi meallerin çoğunda. Fakat benim kanaatim, yani bu haddimi aşmıyorsam eğer, dost kafi gelmiyor. Çünkü dostlukta bir denklik var. Yani dostunuzla siz denksinizdir. Veli kelimesinde ise bir himaye, yol gösterme, yani böyle beraber hoşça vakit geçirdiğiniz biri değil de daha çok akıl sorduğunuz, kendisinden etkilendiğiniz, İşte başınız sıkıştığında kanadını geren, sizin üzerinize kanadını geren, sizi himaye eden, önderlik eden, örnek aldığınız bir dostluk bu, veli kelimesi. İşte mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin bu şekilde velisidirler. Buradan tabii bambaşka sonuçlar da çıkıyor veya işaretler de var ama oralara girmeyelim. Ye'muru nedir bunların özellikleri? Arkasından devam ediyor. Ye'murune bil ma'rufi ve yenhevne anil münker. Ne yaparlar bunlar arkadaşlar? İyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar. Bunun klasik metinlerimizdeki adı, terim olarak emri bil maruf, nehy anil münker yaparlar. Yani bu velayet nasıl oluyormuş? Bu birbirini kayırma, birbirine himaye etme, yol gösterme nasıl oluyormuş arkadaşlar? Yanlış yaptığında yanlışını söylemek, bir iyiliği, bir güzelliği eksik yaptığında da onu hatırlatmak. Yani emri bil maruf, nehy anil münker yaparlar. İşte herkesin hayatı kendisine, herkesin doğrusu kendisine, işte kimse kimseye karışmasın efendim. Böyle bir takım söylemler var biliyorsunuz. İşte hatta şöyle işte... yani bunu söylüyorsunuz ama veya insanların hayatında bu şekilde işte doğruyu yanlışı söylemek suretiyle karışıyorsunuz ama sizin çok mu doğru hayatınız? Hani günahsız olan konuşsun falan gibi böyle bir takım söylemler var. Çağımızda çok böyle prim yapıyor. Hakikaten bilhassa genç kardeşlerimizin çok hoşuna gidiyor. Veyahut da bazı davranışları toplumda eleştirilen, yakın çevrelerinde eleştirilen kardeşlerimizin çok hoşuna gidiyor. Bunları hemen böyle retweet yapıyorlar, repost yapıyorlar. Ondan sonra bu tip sözleri. Fakat bunun ben acizane kanaatim arkadaşlar. Büyük bir tehlike içerdiğini ve bizi İslam'ın bakış açısından giderek uzaklaştırdığını düşünüyorum. Yani kötülüğü göreceksiniz ve hiç ses çıkarmayacaksınız. Yanlışı göreceksiniz, hiç ses çıkarmayacaksınız. Tabii buradaki ses çıkarma nedir arkadaşlar? Yani bir veli, bir dost, diğer dostuna iyiliği nasıl emredebilir ki? Nasıl emreder yani? Ayet emrederler diyor. Nasıl emreder? Yani böyle yapacaksın, bunu yanlış yapıyorsun falan diyerek değil tabii yani. Çünkü üzerinde bir şey yok ki dostun... Ne kadar önderlik etme pozisyonunda da olsa dostun dost üzerindeki yaptırımı nedir yani? Hatırdan başka ne olabilir? İnsani bir kardeşlik duygusundan başka ne olabilir? Dolayısıyla buradaki emri bil maruf nehyanil münker böyle bir başkasının hayatına hükmetmek, bir başkasına zorbalık yapmak, efendim dara sokmak, efendim utandırmak falan değil yani. Hiçbir kötü mana içermiyor emri bil maruf nehyanil münker. Sadece yanlışa sessiz ve seyirci kalmamak demek. Yani birinin ne bileyim mesela ben emri bil maruf nehyanil münkeri böyle düşünüyorum arkadaşlar. Mesela birini görüyorsunuz ağır şeker hastası oturmuş baklavanın başına yiyor yani. Hiç sesinizi çıkarmayacak mısınız? Ve bu sizin dostunuz. Hiçbir şey demeyecek misiniz? Hiçbir girişimde bulunmayacak mısınız? Ne bileyim efendim birisini görüyorsunuz ateşe doğru gidiyor ama görmüyor orada ateş olduğunu. Ya da arabayla geri geri giderken arkadan bir yere çarpacak. Değil mi? Bu şekilde Allah korusun yani kimseye göstermesin. Kendi çocuğunu, torununu ezenler var. Daha yakında öyle bir hadise oldu yakınımızda. Dolayısıyla uyarmayacak mıyız? Hop bir dakika ne yapıyorsun demeyecek miyiz yani yanlış yapan birine? İşte manevi hatalar da böyledir arkadaşlar. Yani birisini, bir arkadaşımızı, bir dostumuzu görüyoruz ki gitgide şerre doğru yaklaşıyor. Gitgide hayırlardan uzaklaşıyor. Yani oturuyoruz, kalkıyoruz, beraber vakit geçiriyoruz. Mesela bakıyoruz ki namaz kılmıyor. Halbuki o kılıyordu. Yani ne oldu? Niye işte namaz kılmıyoruz demeyecek miyiz? Yani bunu dost, tabii ki dostane bir şekilde. Şimdi bu tip iletişimle ilgili arkadaşlar... yani iletişim biliminin, insanlar arası ilişkilerin burada tabii ki ortaya koyduğu bir takım prensipler, kurallar var. Benim çok sevdiğim, şimdi konumuz o değil bak gene uzayacak bir ayet ancak yapabileceğiz. O yüzden hemen hızlıca toparlayayım. Benim çok beğendiğim, sevdiğim bir kitap var bu konuda. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı diye. Artık ben de böyle söylemekten utanıyorum. Çünkü o kadar çok kere bu kitaptan bahsettim ki. Diyecekler ki bu kadın da yani bir tane kitap bulmuş, ona mal bulmuş, mağribi gibi sarılmış. Her konuda onu söylüyor diyecekler. Ama olsun, hakikaten çok açıklayıcı ve sadra şifa buluyorum bu konularda. Onun mesela bir tavsiyesi var. Diyor ki insanlar arası ilişkiler ortak bir banka hesabına benzer. Bu aslında yani anne çocuk ilişkisinden tutun da iki arkadaş ilişkisine kadar, akraba ilişkisine kadar, bana göre yani iş arkadaşlığı ilişkisine kadar her ilişkiye uyduğunu düşünüyorum. Bu ilişkiler diyor ortak banka hesabına benzer. Düşünün birisiyle ortak bir banka hesabınız var. Karşınızdaki sürekli çekiyor, hiç yatırmıyor. Sürekli ama hesaptan para çekiyor. Fakat hesaba hiç yatırmıyor. Ne yaparsınız? Yani tabii bunu bir batılı yazdığı için bu hani onlar için feci bir şey yani. Ne yaparsınız bu durumda? Hesabı kapatırsınız yani. Ya da işte bir önlem alırsınız, konuşursunuz her neyse. İşte diyor duygusal ilişkiler de böyledir. Bunu niçin söylüyorum? Yani birine biz emri bil maruf nehyanil münker yapacağımız zaman, yani bir yanlışını işte az önce verdiğim örnekteki gibi bir işte namazı gevşetmeye başlamış. Bunu hatırlatacağımız zaman eğer sürekli o ilişkide çeken tarafsak, para çeken ilişkiden yani devamlı duygusal yatırımlarımızı çekiyoruz. Yani ya bir işine karışıyoruz, ya tenkit ediyoruz, eleştiriyoruz, ya efendim devamlı böyle bıdı bıdı ediyoruz. Anlatabildim mi? Devamlı iş çıkarıyoruz, devamlı yardım istiyoruz. Hep böyle biz alan tarafsak o zaman emri bil maruf nehyanil münker de rahatsız eder arkadaşlar. Ama o ilişkiye yatırım yapan tarafsak, yani veren tarafsak biz veyahut da daha çok veren diyelim tarafsak o zaman bir şeyi hatırlattık diye hemen ilişki zedelenmez. Bu çocuklarımızla ilişkimizde de böyle. Yani sürekli emreden, sürekli emreden, sürekli kusur bulan, eleştiren, sürekli hatalar üzerinde duran, hep yetinmeyen, hiç takdir etmeyen bir tarzımız varsa aslında biliyor musunuz bunu ben söylediğimde hiç kimse kendisinin böyle olduğunu düşünmüyor. Ama mesela konuşmalarımız kaydedilse, şöyle bir 24 saat çocuklarımızla konuşmalarımız kaydedilse bir bakalım yani ne kadar eleştiri var, ne kadar takdir cümlesi var, ne kadar efendim sevgi cümlesi var, ne kadar sürekli böyle kusur arayan cümleler var. Bir defasında bir genç grubun ile konuşurken Kalem Suresinin ilk ayetlerini anlatıyordum. 8 ile 15. ayetler arası Kalem Suresinde uzak durulması gereken insan tiplerini anlatır. Kur'an-ı Kerim'de bu konu birkaç yerde geçer. Fakat burada böyle yoğun bir şekilde bir aradadır. Yani böyle bazı insan tiplerini sayar ve sakın bunlara itaat etme, bunların peşinden gitme der Allah Teala. İşte anlatıyordum onlardan birisi de Hemmaz. Ha, gençlere niye anlatıyordum? Çünkü gençlik dönemi arkadaşlıkların kökleşmeye başladığı dönemdir. Ve bütün hayatlarını etkileyeceği için bu ayetleri ben bir genç grubuna mutlaka anlatmayı tercih ederim her seferinde. Efendim Hemmaz'a geldi sıra. Hemmaz devamlı kusur bulan demek. İşte bakın dedim Allah Teala böyle insanlardan da uzak durmamızı söylüyor bize. Peşlerine takılmamamızı söylüyor. Bir tanesi dedi ki aa dedi annelerimiz dedi. O bakımdan yani devamlı yaptığımızda devamlı böyle kusur arayan bir göz, devamlı işte açığını yakalamaya çalışan bir duruş olmuşsa ilişkide bizim pozisyonumuz o zaman hakikaten rahatsız edici olacaktır. Ama dostluk, yardımseverlik, şefkat, nezaket, vericilik üzerine kurmuşsak ilişkimizi arkadaşlar ona bir şey hatırlattık diye veya işte haftada bir de bir şey söyledik diye o ilişki zedelenmez. Çok üzerine çok konuşulacak şey var emri bil maruf nehyanil münkerin ama bu kadarla geçelim bugünlük. Yani mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar, birbirlerine bigane kalamazlar arkadaşlar. Birinin işte uçuruma doğru arabayı sürdüğünü görüyorsak elimizden geldiği kadar müdahale ederiz. Bir insanın cehenneme doğru gittiğini görmek de böyledir. Ha, bazıları diyor ki onun cehenneme doğru gittiğini nereden biliyorsun? Tabii ki bilmiyorum ama ayetler, hadisler söylüyor. Yani işte şunu yaparsan yapan böyle olur. İşte diyor ki mesela cehennemliklere sorulduğunda kıyamet günü sizi cehenneme ne sürükledi? Ma selekekum fi sakar. Derler ki galu lem neku minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Yani haber veriyor Allah Teala. Ben de bir şey bildiğimden değil. Allah Teala'nın bildiğini o anda sana o bilgiyi, oradan gelen bilgiyi aktarmak istiyorum. Çünkü sana bigane kalamam. Ne yaparsa yapsın kendi bilir diyemem arkadaşlar. Ha niye diyemem? Burada ben bazen böyle sevdiklerime bir şey hatırlatırken söylerdim bunu. Genç çocuklara mesela gençlere falan. Ya çocuklar, yani bunu söylemezsem ben yanacağım ya. Çünkü böyle bir sorumluluğum var benim. Allah bana bunun hesabını soracak. Görmedin mi? Gözünün önünde değil miydi? Neden hatırlatmadın diyecek bana. Hani size zor gelebilir, size bu ağır gelebilir ama ben de bu sorumluluktan kurtulmam lazım, yani bunu söylemem lazım diye. Böyle dostlukla ve muhabbetle yapmak lazım bunu. Bize karşı yapıldığında da, yani bizim bir yanlışımız bize hatırlatıldığında da, işte efendim nazikçe hatırlatsaydı, işte utandırmasaydı, mahcup etmeseydi vesaire vesaire gibi böyle bir takım nefsimizin o uyarılmadan hoşlanmadığını gösteren itirazlar üretmek yerine, bana sorarsanız arkadaşlar, nasıl söylendiğine takılmadan ne söylediğine bakmak lazım. Çünkü nefsimiz o şeyi, uyarıyı duymak istemiyor zaten. Zaten nefsimiz hoşlanmıyor uyarılmaktan. Serazat böyle başını alıp istediği gibi yaşamak istiyor. Karşımızdaki insan da bize bu gidişin yanlış olduğunu söylüyor. Fakat böyle bizi rahatsız edecek şekilde söylüyor. İşte orası da onun imtihanı. Yani bizim imtihanımız. Bu işin imtihanı. Bakalım Allah'ın yolu sana hatırlatıldığında nefsinin okşanarak hatırlatılmasını mı istiyorsun? Onu mu şart koşuyorsun? Yoksa efendim söz doğruysa, içerik, muhteva doğruysa, söyleyenin nasıl söylediğine çok da takılmadan Allah için sana yapılmış bir uyarıyı efendim kabul mü ediyorsun? Hatta ben bu konuda şöyle de düşünüyorum. Allah için yapılmamış bile olsa. Ya, ama bu benim çıkarımım. Tabii ki herkes kabul etmek zorunda değil. Yani diyelim ki Allah hiç değil de birisi sizin açığınızı, mesela bir iş arkadaşınız, sizin bir açığınızı yakalamak için böyle tepenizde şey gibi, akbaba gibi bekliyor. Efendim, ve bir yerde bir açığınızı gördü, bir hatanızı gördü. Geldi böyle herkesin içinde bunu söyledi. Tamam mı? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen savunmaya geçiyoruz değil mi? Ben bunu çok kabul ettiremiyorum insanlara ama kişisel yaklaşımım yani. Doğru söylüyorsun diyebilmektir orada erdem, erdemli davranmak. Çünkü doğru söylüyor, doğru söylüyor. Yani onu yanlış yapmışız veyahut da bir şeyimizi eksik yapmışız orada. Ya çok doğru söylüyorsun dediniz mi, bakın o insan da amacına ulaşamamış oluyor. Çünkü o bizi utandırmak istedi, mahcup etmek istedi, rezil etmek istedi, ne bileyim yani üzmek istedi diyelim. Bakın bunların hiçbirine ulaşamamış oluyor. Çünkü biz o duyguları yaşamıyoruz. Diyoruz ki ay Allah razı olsun ya, doğru söyledim bak, benim gözümden kaçmış dedik mi? Yani o da böyle ters köşe oluyor. Biz de doğru olanı yapmış oluyoruz. Tabii ki biz başkasına ikaz ederken, uyarırken nezaketle, şefkatle, onun karakterini düşünerek, utandırmadan, mahcup etmeden en güzel şekilde bunu yapmalıyız. Ama bize bu şekilde yapılmadı diye bir hakkı reddetmenin de çok hakperestliğe yakışmadığı kanaatindeyim. Başka bunların özellikleri neler? Mümin erkeklerle mümin kadınların yuqimuna salate ve yu'tuna zeka. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Biliyorsunuz yuqimuna salah namaz kılarlar değildir aslında tam çevirisi. Yuqimuna salah namazı ikame ederler. İkame etmek ikametten geliyor arkadaşlar. İkametgahınız neresi denir mesela. Nerede mukimsiniz denir. Yani yerleşmek demek. Namazı yerleştirirler bunlar. Müminler namazı böyle yerleştirirler. Nereye yerleştirirler arkadaşlar? Hayatlarının merkezine. İşte bize zaman zaman böyle vakti nasıl değerlendiriyorsunuz işte falan gibi sorular soruluyor. Vakit yönetimi, yani o yönetim kelimesi de ayrıca orada problem nedir de bana göre. Neyse geçelim. Efendim ben namazı hayatının merkezine yerleştiren kişinin hayatının olabilecek maksimum verimlilikte geçmeye en yakın durumda olduğu kanaatindeyim. En yakın durumda niye diyorum? Çünkü yani 5 vakit namazı kılıp aralarda gene böyle keyifle ve ortaya pek de bir eser koymadan yaşayan insanlar da var. Ama onların bir de namaz kılmadığını düşünecek olursanız vakitlerin bereketlerinden nasıl mahrum kaldıklarını hayal edebiliriz. İşte bunlar namazı hayatlarının merkezine yerleştirmişlerdir mümin erkekler ve mümin kadınlar ve üzerlerine borç olan zekatı da eda ederler. Sonra işte şimdi bizim konumuzu ilgilendiren kısma geldik. Ve yutiyûnallâhe ve rasûlehu Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Bu aradaki vavın, yani o bağlacın ne ifade ettiğini daha önceki okumalarımızda konuşmuştuk. Yani Allah'a ve Resulüne itaat ederler derken orada peygamberin getirdiği, Allah'ın indirdiğine ek ve ilave kelimelerini hoşlanmıyorum. Onun yanında, yani kitabın yanında peygamberin de bize getirdiği bir takım bağlayıcı örneklikler olduğu anlaşılıyor. Çünkü bazıları bunu işte Resul'e itaat demek, Kur'an'a itaat demektir diye geçiştiriyorlar. Fakat arkadaşlar, o zaman bu çok anlamsız oluyor. Allah'a ve Resulüne itaat. Yani Allah'a itaat zaten Kur'an'a itaattir. Resul'e itaat de gene Kur'an'a itaatse neden vav bağlacıyla ayrı bir şeymiş gibi Cenab-ı Hak onu defalarca Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Ulaike seyerhamuhumullah. İşte bunlar var ya, bu şartları taşıyanlar. Yani birbirlerine iyiliği hatırlatan, birbirlerini şerlerden sakındırmaya çalışan, namazı ikame eden, yerleştiren hayatına, zekatı verenler, Allah ve Resulüne davet edildikleri zaman, bakın aslında burada itaat etmek tam uymak yani. Kur'an ne diyorsa, sünnet ne diyorsa ona göre yaşamak, ona göre ona bağlı olmak demek. Hadi o kadarını, yani ayet-i kerimeye haşa yani bir genişlik getiremem, haddim değil asla ve kat'a, ama en azından arkadaşlar saygılı olmak, bakın. Yani mümin kalmak istiyorsak en azından saygılı olmak durumundayız. Yani bir insanın hem mümin olduğunu, Müslüman olduğunu iddia edip hem de Allah'ın ve Resulünün bize kadar ulaşan, Allah ve Resulünden bize kadar ulaşan hakikatlere saygısızlık göstermesi imanla bağdaşan bir şey değildir. Ama burada tabii bir üst mertebeden bahsediliyor. Sadece saygılı olmak yeterli değil buradaki ayette zikredilen merhameti, seyerhamuhumullah, Allah onlara merhamet edecektir müjdesine girebilmek için, o müjdeye nail olabilmek için bir de itaat gerekiyor. İnnallâhe azizün hakim, Allah aziz ve hakimdir. Yani onun merhamet etmek istediğine engelleyebilecek hiçbir güç yoktur. Çünkü her şeyin üstündedir onun izzeti, gücü ve yaptığı her şeyi de hikmetle yapar, bir hikmete binaen yapar. Konumuzla ilgili en kısa, vurucu ve etkili ayetlerden bir tanesine geldik şimdi. Ali İmran suresi 31. ayet-i kerime. Bu o kadar böyle bir formülasyon içeriyor arkadaşlar ve o kadar açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor ki konuyu. Hani neredeyse tek başına bu ayet bile Allah'ın Resulüne bağlılık konusunda yolumuzu aydınlatmaya yetecekmiş gibi. Diyor ki, bu ayetin tefsirini okumanızı çok tavsiye ederim. Ali İmran 31. Kul esasbillah, kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Bir şart cümlesi ve o şartın cevabı, açıklaması geliyor. Bu açıdan da çok kıymetli. Yani bu tip formülasyonlar ne yaparsak ne olur. Bu formülleri bize verdiği için çok kıymetlidir. Yani ben zihnen böyle konuşan bütün bilim insanlarına da çok şeyle yaklaşırım, böyle ilgiyle yaklaşırım. Yani bazı işte psikologlardan, sağlıkçılardan böyle çok muğlak konuşanlar var. Hani şiirsel, çok güzel, böyle ruha hitap ediyor, böyle bir dinginlik veriyor ama bir şey çıkmadı şimdi. Ne yapacağım şimdi ben yani? Bir şey çıkmadı, bir formül üretemedim bu söylenenlerden. Bazıları öyle ama bazıları da böyle işte, bakın böyle yaparsam böyle olur. Tabii bu her zaman matematik gibi değildir. Yani 2'yi 2 ile çarparsan 4 elde edersin gibi değildir psikoloji elbette, insan ilişkileri. Ama en azından temel prensiplerde işte şöyle yaparsan kibirli davranmış olursun, kibirli davranırsan insanları çevrenden uzaklaştırırsın gibi ifadeler. Kur'an-ı Kerim'de de böyle epeyce şart cevap şeklinde gelen ifadeler ve mesela fa-i takibiye ile böyle davrananların işte sonu şu olur gibi ifadeler gerçekten çok öğreticidir. Adeta bir şey gibidir, yani bir navigasyon cihazı gibidir, böyle hani manevi dünyamızı ve yolumuzu, oraya sapma, bak oraya saparsan şuraya çıkıyor yolun, o yolun ucunda bu var, işte bu yoldan gidersen sonu buraya gidiyor, böyle net ifadeler şahsen benim zihnimi, kalbimi çok etkiliyor. Şimdi burada diyor ki Rabbimiz, kul, insanlara de ki, İn kuntum tuhibbunallahi. Eğer Allah'ı seviyorsanız. Bir defa bakın burada bu şart cümlesi o kadar etkileyici ki, yani kim diyebilir ki Allah'ı sevmiyorum diye. Yani çok böyle kuşatıcı bir cümle. Mesela şöyle demiyor. Eğer cennet, Firdevs cennetlerini istiyorsanız, eğer hani onu da kim istemez ki? O ayrı da. Hani böyle layık görmeyebilirsin hani bazen oralara kendini. Ama in kuntum tuhibbunallahi. Eğer Allah'ı seviyorsanız. Yani sevmeyen olabilir mi? Allah'a inanıp da Allah'ı sevmeyen olabilir mi? Arkadaşlar. Hatta bana sorarsanız inanmayanlar bile. Yani sevmeyerek değil, ikna olmamışlar. Yani yoksa bir tanrı varsa sevecekler yani onlar da. Efendim bana göre yani bütün insanlar Allah'ı sever. Biz çoğu kere arkadaşlar benim hayatımda çok böyle küçük karşılaşmalar oldu. Çok kesişmiyor hayatım inkarcılarla. Ama böyle kafası karışmış kardeşlerimiz, böyle işte inancını kaybetmek üzere olan birkaç kişiyle konuşma fırsatım oldu genç arkadaşlarla. Orada bile gözlemlediğim arkadaşlar aslında o mesele Allah ile aralarındaki mesele değil. O mesele aileleriyle aralarındaki mesele. Yetişkinler dünyasıyla aralarındaki mesele. Onu halledemedikleri için daha kolay kendilerince, yani buradaki kolay tırnak içinde, daha kolay bir muhatap seçiyorlar. Kendilerine cevap vermeyen, itiraz etmeyen, karşılarına dikilmeyen, tepelerine böyle zorbalık yapmayan, görünürde yani, görünürde. Ve kendilerine bu kötülükleri yaptığını düşündükleri yetişkinleri de Allah inancını kaybetmekle cezalandırıyorlar. Çünkü o yetişkinler için bu çok kıymetli. Neyse, bugün çok yan yollara sapıyoruz. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız, şimdi buradan ne bekliyoruz? Arkasından ne gelecek acaba? Beni seviyorsan, mesela birisine ne diyorsunuz ya? Beni seviyorsan Allah aşkına hatırım için şu insanı bir kere ara. Darılma bak, aranız açılıyor, böyle olunca gitgide uzaklaşılıyor falan diyorsunuz. Mesela bir ricada bulunuyorsunuz veyahut da o kadar önemli ki sizin için o konu, kendinize duyulan sevgiyi ortaya koyuyorsunuz bir yaptırım olarak. Şimdi burada da eğer Allah'ı seviyorsanız insanlara böyle söyle, peygamberimize hitap ediyor. Kul de ki, İn kuntum tuhibbunallahi, eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni, bana tabi olun. Yani Allah'ı seven peygambere tabi olur. Ki böyle yaparsanız eğer, devam ediyor bakın, burada bırakabilir de, eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere tabi olun. Allah'ı seven peygambere tabi olur. Böyle de diyebilirdi. Ama tabi olursa ne olacağını da söylüyor. Müthiş bir formül yani. Her şeyin izahı var burada. Allah'ı seviyorsan peygambere tabi olursun. Peygambere tabi olursan ne olur? Yuhbibkumullah. Allah da sizi sever. Allah da sizi sever. Allah sevince ne olur arkadaşlar insana? Ve yağfir lekum zunubekum. Bütün günahlarınızı, hatalarınızı örter. Bağışlar. Buna o kadar şiddetle ihtiyacımız var ki arkadaşlar, mağfirete. Çünkü biz en başta kendi kendimizi mağfiret edemediğimiz için yaşıyoruz pek çok psikolojik bunalımımızı. Kendimizi kabullenemediğimiz için, kendimizi bağışlayamadığımız için, kendimize buradaki, ama şimdi söyleyeceğim şeyi böyle kibir falanla karıştırmayın. Kendimize saygı ve muhabbetimizi kaybettiğimiz için yaşıyoruz pek çok psikolojik bunalımımızı. Allah bir insanın hatalarını örterse diyor bu Gaffar isminin tecellisini anlatan müellifler, ona kendi hatalarını bile unutturur. Yani öyle bir örter ki hatayı, kişi Allah'ın huzuruna vardığında mahcup olmasın diye ona hatalarını bile unutturur. Yani affetmenin de ötesindedir bu hataların örtülmesi. Peki bütün bunlar şimdi bu ayette nereye bağlandı arkadaşlar? Peygambere itaate bağlandı. Bu ayeti böyle gözümüzün önüne hep getirmeliyiz. Hep sanki böyle her gün gördüğümüz bir yere bu ayeti asmalıyız. Sonra son iki ayet kaldı arkadaşlar. Ahzab suresinin 21. ayeti. Bu da çok kıymetlidir. En sona bırakmış bu konudaki en etkili ifadeleri. Ahzab suresinin 21. ayeti de Kur'an-ı Kerim'de bir tek burada geçen bir kelimeyi içinde barındırır. Yani bu hususta bir tek burada geçen. Nedir o? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın Resulünde kendisine tabi olunacak en güzel örnek vardır. Üsve-i hasene, rol modeli. Ne derseniz deyin, yani bugün insanlar birbirlerine söylüyorlar bunu. Yani beni rol modeli etseniz yolunuz nereye çıkar bilmiyorum arkadaşlar. Ama Allah Resulü'nü rol modeli edinirse bir insan, onun yolu cennete çıkar. Allah'ın rızasına çıkar. Yani Cenab-ı Hakk'ın onayladığı, Cenab-ı Hakk'ın seçtiği ve bize işte budur numune-i imtisal dediği kişidir peygamber. Bunun gibi yaşarsanız, bunu ifa ederseniz efendim yolunuz asla şaşmaz der. Müsaadenizle.
Beni götürmeyeceksiniz.
Evet arkadaşlar, son olarak da Haşr suresinin 7. ayet-i kerimesi var. Ve ma ataakum er-rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu. Peygamber size ne verirse onu alın, neyden de sakındırırsa ondan uzaklaşın buyuruyor. Bu ayet-i kerime de ganimetlerin taksimiyle ilgili nazil olmuştur. Detaylara bakarsınız. Böylece peygambere tabi olmakla ilgili ayetleri kitabımızdan bitirmiş oluyoruz. İnşallah bir dahaki sefere hadislerle devam ederiz. Allah'a emanet olun.